Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 21 Yusuf ve Kardeşleri. Bu bölüm, Yaratılış 41, ayet 54-56, 42-50'ye dayanmaktadır. Mısır'ın her yöresinde Yusuf'un yönetimi altında dev ambarlar oluşturuldu. Böylece ürünün fazlası saklanacaktı. 7 yıllık bolluk sırasında yığılan buğdayın haddi hesabı yoktu. 7 yılın ardından Yusuf'un bildirdiği gibi kıtlık baş gösterdi. Bu kıtlık bütün ülkeleri kıskacına aldı. Ancak Mısır'ın her yanında yiyecek bulunabiliyordu. Mısırlılar aç kalınca yiyecek için Firavun'a yakardılar. Firavun onlara, "Yusuf'a gidin," dedi. "O size ne derse öyle yapın." Kıtlık bütün ülkeyi sarınca Yusuf ambarları açıp Mısırlılara buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır'ı boydan boya kasıp kavuruyordu. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a, Yusuf'a geliyordu. Yakup'un yaşadığı ülkede de kıtlığın şiddeti hissedildi. Mısır kralının bol miktarda yiyecek yığdığı öğrenilince, Yakup'un 10 oğlu buğday almak için yola koyuldular. Kralın yardımcısına götürüldüler ve ülke yöneticisinin huzuruna çıkarıldılar. Kardeşleri gelip onun önünde yere kapandılar. Yusuf kardeşlerini tanıdı ama onlar Yusuf'u tanımadılar. Yusuf'un İbranice adı değişmişti. Mısır'ın yöneticisiyle İsmaillere satılan zavallı küçük arasında hiçbir benzerlik yoktu. Yusuf kardeşlerinin önünde nasıl eğildiklerini ve hürmet gösterdiklerini görünce aklına düşleri geldi. Benyamin'in aralarında olmadığını fark etti. Acaba Benyamin de onların hain zalimliğine kurban mı olmuştu? Gerçeği öğrenmeye kararlıydı. "Siz casussunuz," dedi. "Ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz." "Aman, efendim," diye karşılık verdiler. "Biz kulların yalnızca yiyecek satın almaya geldik. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. Biz kulların dürüst insanlarız, casus değiliz." Yusuf, "Hayır," dedi. "Siz ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz." Kardeşleri, "Biz kulların 12 kardeşiz," dediler. "Hepimiz Kenan ülkesinde yaşayan aynı babanın çocuklarıyız. En küçüğümüz babamızın yanında kaldı. Biri de kayboldu." Yusuf kardeşlerinin öyküsünden kuşkulanmış gibi yaparak onlara Mısır'da kalmalarını söyledi. Aralarından biri gidip en küçüklerini getirecekti. Eğer buna razı olmazlarsa casus muamelesi göreceklerdi. Yakup'un oğulları bunu kabul edemezlerdi. Çünkü bu arada aileleri açlıktan ölürdü. Üstelik tek başına yolculuğa çıkmayı kim göze alır ve diğerlerini zindanda bırakırdı? Ya öldürülecek ya da köle olacaklardı. Bu arada getirilen Benyamin de onlarla aynı kaderi paylaşacaktı. Yakup'a kalan tek oğlunun acısını tattırmak yerine orada kalmaya ve acı çekmeye razı oldular. Hep birlikte zindana atıldılar. Kötü kişiler tövbeyi öğrenmişler. Yakup'un oğullarının karakterleri değişmişti. Eskiden kıskanç, kavgacı, hilekar, zalim ve intikamcı olanlar, sınandıktan sonra kendi çıkarını düşünmeyen, birbirine sadık ve babalarına bağlı kişiler haline gelmişlerdi. Artık orta yaşlı oldukları halde babalarının yetkisine bağımlıydılar. Mısır zindanında geçen 3 gün boyunca kardeşler geçmişteki günahları üzerinde acı acı düşündüler. Benyamin gelmezse casus oldukları kesinleşecekti. 3. gün Yusuf kardeşlerinin huzuruna getirilmesini buyurdu. Onları daha çok alıkoymaya cesaret edemiyordu. Babaları ve aileleri yiyecek sıkıntısı çekiyor olabilirlerdi. "Ben Tanrı'dan korkarım," dedi. "Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için içinizden biri göz altında tutulduğunuz evde kalsın. Ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götürsün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın doğru olup olmadığı ortaya çıkar. Ölümden kurtulursunuz." Yusuf onlarla çevirmen aracılığıyla iletişim kuruyordu. Yöneticinin kendilerini anlamadığını düşünen kardeşler, onun huzurunda birbirleriyle serbestçe konuştular. Birbirlerine, "Besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz," dediler. "Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük ama dinlemedik. Bu sıkıntı onun için başımıza geldi." Önceden Dotan'da Yusuf'u kurtarmayı düşünen Ruben şöyle ekledi. "Sizi uyarmadım mı?" dedi. "Çocuğa zarar vermeyin diye. Ama dinlemediniz. İşte şimdi kanının hesabı soruluyor." Bu sözleri dinleyen Yusuf duygularını kontrol edemedi. Dışarı çıkıp ağladı. Geri döndüğünde Şimon'un bağlanmasını ve zindana atılmasını buyurdu. Şimon, Yusuf'a yapılanlarda başrolü oynamıştı. Yusuf kardeşlerinin ayrılmasına izin vermeden önce kendilerine buğday verilmesini ve paralarının gizlice torbalarına konulmasını söyledi. Dönüş yolculuğu sırasında kardeşlerden biri torbasını açtığı zaman parasını bulunca şaşkına döndü. Yürekleri yerinden oynadı. Titreyerek birbirlerine, "Tanrı'nın bize bu yaptığı nedir?" dediler. Yakup oğullarının dönmesini kaygıyla bekliyordu. Ev halkı kardeşlerin döndüğünü görünce toplandı. Oğullar babalarına olan biten her şeyi anlattılar. Hepsinin yüreği kuşkuyla doldu. Mısırlı yöneticinin davranışları kötü bir düzenin varlığını gösteriyordu. Üstelik torbalarında bulunan para keseleri bu korkularını daha da güçlendirdi. Yakup, "Beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz," dedi. "Yusuf yok, Şimon yok. Şimdi de Benyamin'i götürmek istiyorsunuz. Sıkıntıyı çeken hep benim. Oğlumu sizinle göndermeyeceğim. Çünkü kardeşi öldü, yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse bu acıyla ak saçlı başımı mezara götürürsünüz." Ne var ki kıtlık devam ediyordu ve Mısır'dan gönderilen buğday bitmek üzereydi. Açlıktan ölümlerin başlaması an meselesiydi. Yaşlı adam ev halkının kaygılı yüzlerinde ihtiyaçlarını okudu. Sonunda şöyle dedi. "Yine gidin, bize biraz yiyecek alın," dedi. Yahuda, "Adam bizi sıkı sıkı uyardı," diye karşılık verdi. "Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz," dedi. "Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız, göndermezsen gitmeyiz. Çünkü o adam bize, kardeşinizi birlikte getirmezseniz yüzümü göremezsiniz," dedi. Babasının kararlılığının yumuşadığını gören Yahuda ısrar etti. "Çocuğu benimle gönder gidelim," dedi. "Sen de, biz de, yavrularımız da ölmez yaşarız. Ona ben kefil oluyorum. Beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne çıkarmazsam, ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Çünkü gecikmeseydik, şimdiye dek iki kez gidip gelmiş olurduk." Yakup artık rıza göstermek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine İsrail, "Öyleyse gidin," dedi. "Yalnız torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. Kardeşinizi alıp gidin, o adamın yanına dönün." Oğulları ayrılmak üzereyken yaşlı baba yerinden kalktı, ellerini göğe kaldırarak dua etti. "Her şeye gücü yeten Tanrı, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da adam öbür kardeşinizle Benyamin'i size geri versin." Kardeşler tekrar Mısır'a yolculuk yaptılar ve Yusuf'un huzuruna çıktılar. Yusuf Benyamin'i, kendi annesinin oğlunu görünce derinden etkilendi. Duygularını gizledi ama onların kendi evine götürülmesini ve öğle yemeğine hazırlanmasını buyurdu. Kardeşler çok korktular. Torbalarındaki paranın hesabının kendilerinden sorulacağını sandılar. Paranın onları köle yapmak için bir gerekçe olarak oraya konulduğunu düşündüler. Masum olduklarını kanıtlamak için evin kahyasına bilgi verdiler. Torbalarında buldukları parayı geri getirdiklerini, yiyecek almak için de paraları olduğunu söylediler. "Paralan torbalarımıza kimin koyduğunu bilmiyoruz," dediler. Kahya, "Merak etmeyin," dedi. "Korkmanıza gerek yok. Parayı tanrınız, babanızın tanrısı torbalarınıza koydurmuş. Ben paranızı aldım." Bu sözleri işiten kardeşler rahatladılar. Zindandan kurtulan Şimon da kendilerine katılınca Tanrı'nın onlara gerçekten lütfettiğini düşündüler. Yusuf'un düşü yine gerçekleşiyor. Yöneticiyle tekrar karşılaştıklarında ve ona armağanlarını sunduklarında önünde yere kapandılar. Yusuf'un aklına yine düşleri geldi. Hatırlarını sorduktan sonra, "Bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi?" dedi. "Hala yaşıyor mu?" Kardeşleri, "Babamız kulun iyi," diye yanıtladılar. "Hala yaşıyor." Sonra saygıyla eğilip yere kapandılar. Yusuf göz gezdirirken kendisiyle aynı anadan olan kardeşi Benyamin'i gördü. "Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu?" dedi. "Tanrı sana lütfetsin oğlum." Sonra hemen oradan ayrıldı. Çünkü kardeşini görünce yüreği sızlamıştı. Ağlayacak bir yer aradı. Odasına girip orada ağladı. Yusuf kendisini toparladıktan sonra geri döndü. Kanunlara göre Mısırlıların başka ulustan olanlarla yemek yemesi yasaktı. Yakup'un oğullan ayrı bir sofraya oturdular. Mısırlı yönetici de yüksek sınıftan olduğu için tek başına oturdu. Sofraya yaşlarına göre sıra halinde oturtulan kardeşler şakına döndüler. Yusuf'un masasından onlara yemek dağıtıldı. Benyamin'in payı ötekilerden 5 kat fazlaydı. En küçük kardeşe kendisine yapıldığı gibi kıskançlık ve nefretle davranıp davranmayacaklarını merak ediyordu. Yusuf'un dillerini anlamadığını düşünen kardeşler birbirleriyle serbestçe konuşmaya devam ettiler. Böylece Yusuf onların gerçek duygularını öğrenme fırsatı buluyordu. Buna rağmen onları biraz daha sınamak istedi. Gümüş kasesinin en küçük kardeşin torbasına konulmasını buyurdu. Tövbelerinin gerçekliği sınanıyor. Tövbelerinin gerçekliği sınanıyor. Yakup'un oğullan sevinç içinde dönüş yolculuğuna başladılar. Şimon ve Benyamin de kendileriyle birlikteydi. Hayvanlar buğdayla yüklüydü. Kendilerini kuşatan tehlikelerden güvenle sıyrıldıklarını düşünüyorlardı. Kentin sınırına vardıklarında yöneticinin kahyası tarafından durduruldular. Kahya şöyle sordu. Efendimin şarap içmek, fala bakmak için kullandığı kase değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük ettiniz.
Adamlar, efendim neden böyle konuşuyorsun dediler. Bizden uzak olsun, biz kulların böyle şey yapmayız. Torbalarımızın ağzında bulduğumuz paraları Kenan ülkesinden sana geri getirdik. Nasıl, efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız. Kullarından birinde çıkarsa öldürülsün, geri kalanlar efendimin kölesi olsun. Kahya, peki dediğiniz gibi olsun dedi. Kim de çıkarsa kölem olacak, geri kalanlar suçsuz sayılacak. Hemen torbalarını indirip açtılar. Kahya büyükten küçüğe doğru hepsinin torbasını aradı. Kase Benyamin'in torbasında çıktı. Kardeşler üzüntüden üstlerini başlarını yırttılar ve kente döndüler. Benyamin onların kendi sözleriyle köleliğe mahkum olmuştu. Kahya'nın ardınca saraya döndüler. Yöneticinin önünde yere kapandılar. "Yusuf, nedir bu yaptığınız?" dedi. "Benim gibi birinin fala bakabileceği aklınıza gelmedi mi?" Yahuda, "Ne diyelim efendim?" diye karşılık verdi. "Nasıl anlatalım? Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Hem biz hem de kendisinde kase bulunan kardeşimiz." Yusuf, "Benden uzak olsun," dedi. "Yalnız kendisinde kase bulunan kölem olacak. Siz esenlikle babanızın yanına dönün." Yahuda'nın ricası. Sıkıntıyla dolu olan Yahuda yöneticiye yaklaştı. Yusuf'u kaybeden babasının kederini ve bu yüzden Benyamin'i bırakmak istemediğini anlattı. Yakup'un çok sevdiği Rahel'den kalan tek oğlu Benyamin'di. "Efendim, şimdi babam kulunun yanına döndüğümde çocuk yanımızda olmazsa babam onu görmeyince ölür. Çünkü onu yaşama bağlayan bu oğludur. Biz kulların da acı içinde babamızın ak saçlı başını mezara indiririz. Ben kulun bu çocuğa kefil oldum. Babama, onu sana geri getirmezsem ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım dedim. Lütfen şimdi çocuğun yerine beni kölen kabul et. Çocuk kardeşleriyle birlikte geri dönsün. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına gelecek kötülüğe dayanamam." Yusuf artık tatmin olmuştu. Ağabeylerinde gerçek tövbenin meyvelerini görüyordu. Herkesin odadan çıkmasını buyurdu. Yusuf kardeşlerine, "Ben Yusuf'um," dedi. "Babam yaşıyor mu?" Uzlaşma. Kardeşleri donup kaldı, yanıt veremediler. Kıskandıkları, öldürmeye çalıştıkları ve köle olarak sattıkları küçük kardeşleri Yusuf, Mısır'ın yöneticisi olmuştu. Ona nasıl davrandıkları gözlerinin önünden geçti. Yusuf'un düşlerini nasıl küçümsediklerini ve gerçekleşmelerine nasıl engel olmaya çalıştıklarını anımsadılar. Ama aslında bu rüyaların gerçekleşmesine hizmet etmişlerdi. Artık tümüyle Yusuf'un elindeydiler. Kuşkusuz kardeşleri çektiği acının öcünü kendilerinden alacaktı. Onların şaşkınlığını gören Yusuf şefkatle çağırdı. "Lütfen bana yaklaşın," dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti. "Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin, kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi." Yusuf, ağabeylerinin kendisine yaptıkları zalimliğin yükünü fazlasıyla çektiklerini bildiğinden onların korkularını yatıştırmak ve acılarını dindirmek istedi. "Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı. Hemen babamın yanına gidin ve ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel. Goşen bölgesine yerleşirsin. Çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. orada sana bakarım. Çünkü kıtlık 5 yıl daha sürecek. Yoksa sen de, ailen ve sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz. Hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Kardeşim Benyamin, sen de görüyorsun. Konuşanın gerçekten ben olduğumu. Mısır'da ne denli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Babamı hemen buraya getirin. Sonra kardeşi Benyamin'in boynuna sarılıp ağladı. Benyamin de ağlayarak ona sarıldı. Yusuf ağlayarak bütün kardeşlerini öptü. Sonra kardeşleri onunla konuşmaya başladı. Kendilerini alçaltıp, günahlarını itiraf ederek Yusuf'un affını dilediler. Kralın bütün bu olanları duyması fazla zaman almadı. Yöneticinin ailesini o da davet ederek şöyle dedi. Gözünüz arkada kalmasın, çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak. Kardeşler, ailelerinin ve hizmetkarlarının Mısır'a taşınması için gereken her şeyi yüklenerek yola çıktılar. Oğulları Yakup'un yanma sevinçli haberlerle döndüler. Ona, Yusuf yaşıyor, dediler. Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş. Babaları donup kaldı, onlara inanmadı. Yusuf'un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mısır'a götürmek için Yusuf'un gönderdiği arabaları görünce Yakup'un keyfi yerine geldi. Tamam, dedi. Oğlum Yusuf yaşıyor. Ölmeden önce gidip onu göreceğim.
10 kardeşin af dilemeleri gereken bir konu daha vardı. Yıllar boyunca hem kendilerinin hem de babalarının yaşamını zehir eden hileyi ve zalimliği açıklamaları gerekiyordu. Yakup onların böyle aşağılık bir günah işlemiş olmalarından kuşkulanmamıştı. Ama yanılgıya düşen çocuklarını bağışladı ve kutsadı. Baba ve oğullar aileleriyle, sürüleriyle ve hizmetkarlarıyla birlikte Mısır yoluna koyuldular. O gece Tanrı İsrail'e bir görümde "Yakup, Yakup!" diye seslendi. Yakup, "Buradayım!" diye yanıtladı. Tanrı, "Ben Tanrıyım, babanın Tanrısı!" dedi. "Mısır'a gitmekten çekinme. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Seninle birlikte Mısır'a geleceğim ve soyunu bu ülkeye geri getireceğim." İbrahim'e göğün yıldızları kadar kalabalık bir soy vaat edilmişti. Ama seçilmiş halk o zamana dek ağır ağır çoğalmıştı. Kenan ülkesi 4. kuşağa kadar oradan ayrılmayacak olan güçlü putperest oymakların elindeydi. İsrail'in soyunun kalabalık bir ulus haline gelmesi için ya ülke sakinlerini sürmeleri ya da onların arasına dağılarak yaşamaları gerekliydi. Kenanlıların arasına karışsalar putperestliğe ayartılacaklardı. Oysa Mısır tanrısal tasarı için gereken uygun koşulları sağlıyordu. Ülkenin verimli ve iyi sulanan bir kısmı onlara açıktı ve hızla çoğalmaları için her türlü avantaj vardı. Üstelik Mısır'ın putperestliğine ortak olmamaları için ayrı bir halk olarak yaşayacaklardı. Mısır'a varan kafile doğrudan doğruya Goşen diyarına ilerledi. Uzaktan Yusuf'un yaklaştığını gördüler. Yüksek sınıftan oluşan bir grubun eşliğinde geliyordu. Yusuf'un zihninde tek bir düşünce, yüreğinde tek bir arzu vardı. Yaklaşan yolculara bakarken uzun yıllar boyunca bastırmaya çalıştığı sevgiyi artık kontrol edemeyeceğini fark etti. Arabasından fırlayarak babasına koştu. Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı. İsrail, Yusuf'a, "Yüzünü gördüm ya, artık ölsem de gam yemem," dedi. "Yaşıyorsun." Yusuf kardeşlerini putperest sarayda maruz kalacakları ayartılardan korumayı amaçlıyordu. Bu nedenle krala çıkmalarını ve geldiklerini haber vermelerini öğütledi. Yakup'un oğulları bu öğüdü dikkate aldılar. Ülkede kalıcı değil, geçici bir süre için bulunduklarını ifade ettiler. Böylece istediklerinde ayrılma hakkına sahip olduklarını vurguladılar. Yakup'un son yılları. Kısa bir süre sonra Yusuf babasını kralın huzuruna çıkardı. Yakup belki kraliyet sarayına yabancıydı ama doğanın yüce sahnelerinde en yüce kralla görüşmüştü. Bu nedenle bilinçli bir üstünlükle ellerini kaldırıp Firavun'u kutsadı. Yakup Yusuf'la ilk karşılaşmasında kederli ve kaygılı, uzun bir bekleyişin ardından gelen bu sevinçli sonla birlikte ölüme hazır olduğunu söylemişti. Ne var ki huzurlu Goşen diyarında 17 yıl daha yaşayacaktı. Bu yıllar öncekilerin tersine mutlulukla doluydu. Oğullarında gerçek tövbenin kanıtlarını görmüştü. Ailesi büyük bir ulus olarak gelişmek için gereken koşullara sahipti. İman sayesinde gelecekte Kenan'a yerleştiklerini görebiliyordu. Kendisi de Mısır'ın yöneticisinin her türlü sevgisinin ve beğenisinin odak noktasıydı. Yakup, Yusuf'un oğullarını evlat ediniyor. Çözüm gerektiren başka bir konu daha vardı.
Yusuf'un oğullarının, İsrail'in çocuklarının arasına alınması gerekiyordu. Babasıyla son kez görüşmeye gelen Yusuf, Efraim ve Manaşe'yi de getirdi. Bu gençler, anneleri aracılığıyla Mısır'ın kahinliğinin en üst düzeyine bağlıydılar. Kendilerini Mısırlılara bağlamaya karar verseler de, babalarının konumu nedeniyle zenginliğe ve saygınlığa kavuşacaklardı. Ancak Yusuf'un arzusu onların kendi halklarına bağlanmasıydı. Tanrı'nın antlaşma vaadine duyduğu imanı gösteriyor ve oğullarının adına Mısır sarayının sunduğu bütün onuru reddediyordu. Böylece onlar için Tanrı'nın buyruklarının emanet edildiği küçümsenen çoban oymakları arasında bir yer belirlemiş oldu. Yakup şöyle dedi: "Ben Mısır'a gelmeden önce burada doğan iki oğlun benim sayılır. Efraim'le Manaşe benim için Rubenle Şimon gibidir. Onlardan sonra doğacak çocuklar senin olsun. Efraim'le Manaşe'den onlara miras geçecek." Yusuf'un oğulları Yakup tarafından evlat edinilerek farklı oymakların başları olacaklardı. Yakup yanına gelen çocukları kucakladı, öptü ve ellerini onların üzerine koyarak kutsadı. Sonra da şöyle dua etti: "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı, beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Benim adım, atalarım İbrahim'le İshak'ın adı bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde alabildiğine çoğalsınlar. Artık geçmişin kötü günlerinden yakınmaya gerek yoktu. Eski günlerin sınavları ve sıkıntıları artık Yakup'un karşısında durmuyordu. Yakup'un belliği sadece kendisiyle her zaman beraber olan Tanrı'nın merhametini ve şefkatini anıyordu. Yakup'un bütün oğulları onun ölüm döşeğinde toplandılar. Yakup, "Yanıma toplanın," dedi. "Gelecekte size neler olacağını anlatayım." Yakup, oğullarının geleceğini bildiriyor. Yakup'un üzerine esin ruhu gelmişti. Bir görümde soyunun geleceğini görerek onlara anlatmaya başladı. Oğullarının adlarını birer birer sıraladı. Her birinin karakteri tanımlandı ve baş olacakları oymakların geleceği anlatıldı. "Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün, kudretimin ilk ürünüsün, saygı ve güç bakımından en üstünsün. Ancak Ruben'in Edar'daki ağır günahı ilk doğum bereketine yaraşmadığını gösteriyordu. Ama su gibi oynaksın, üstün olmayacaksın artık. Levi'ye kahinlik, Yahuda'ya egemenlik ve Mesih vaadi, Yusuf'a ise mirasın iki katı verildi. Ruben oymağı İsrail'de asla ön planda yer almadı. Yahuda, Yusuf ya da Dan gibi kalabalık olmadığı gibi tutsaklığa götürülen ilk oymak Ruben oldu. Ruben'in ardından Şimon ve Levi geldi. Bu kardeşler Şekemlilere birlikte zulüm yapmışlardı. Yusuf'un satılmasından da bunlar sorumluydu. Kenan'a yerleşilirken bu oymak Yahuda'nın payının yalnızca küçük bir kısmını aldı. Üstelik bu oymağa ait aileler sonradan farklı koloniler oluşturarak kutsal ülkenin sınırları dışına yerleştiler. Levililer de 48 kentten başka bir miras almadılar. Ancak diğer oymaklar yoldan çıktığında Levililerin sadakati onlara tapınaktaki hizmetleri kazandırdı. Böylece lanet berekete dönüşmüş oldu. Doğum hakkının bereketleri Yahuda'ya geçti. "Yahuda, kardeşlerin seni övecek, düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin önünde eğilecek. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek." Bu oymağın simgesi ormanların kralı aslandı. Davut bu oymaktan çıktı. Davut'un oğlu, sahibi yani Yahuda oymağının gerçek aslanı da bu oymaktan çıktı. Yönetim sonsuza dek Yahuda aslanının elinde oldu. Uluslar da onun sözünü dinleyecektir. Yakup oğullarının çoğu için zengin bir gelecek bildirdi. En sonunda sıra Yusuf'a geldi. Baba Yusuf'u kutsarken yüreğinden sevgi taştı. "Yusuf meyveli bir dala benzer. Kaynak kıyısında verimli bir dala. Filizleri duvarların üzerinden aşar. Okçular acımadan saldırdı ona. Düşmanca savurdular oklarını üzerine. Ama onun yayı sağlam, kolları esnek çıktı. Yakup'un güçlü tanrısı, İsrail'in kayası, çobanı olan Tanrı sayesinde. Sana yardım eden babanın tanrısıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'dır seni kutsayan. Yukarıdaki göklerin ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle, memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan. Babanın hayır duaları sonsuz dağların en uzak noktalarına ulaşır. ve atalarımın dualarından yücedir. Dualarım Yusuf'un başında, kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak. Yakup derin sevgiyle dolu bir kişiydi. Oğullarına duyduğu sevgi hem güçlü hem de şefkatliydi. Oğullarının hepsini bağışlamış ve sonuna kadar sevmişti. Babalık şefkati, teşvik ve ümit sözcüklerine dökülüyordu. Tanrı'nın gücü de üzerindeydi. Esin ruhunun etkisiyle her ne kadar acı olsa da gerçeği söylüyordu. Yakup'un son yılları sıkıntılı ve yorucu geçen bir günün ardından sakin ve rahat bir akşama andırıyordu. Yolunun üzerinde kara bulutlar vardı ama son saatleri açık güneşle ve göğün ışıklarıyla aydınlanmıştı. Gece aydınlık olacak. Zekeriya 14:7. Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barış severindir. Mezmur 37, ayet 37. Kutsal kitap, Tanrı'nın beğenisine sahip olan iyi insanların kusurlarına yer vermektedir. İmansızlar bu nedenle kutsal kitabı hor görme fırsatını bulmuşlardır. Ancak kutsal yazının gerçekliğinin en büyük kanıtlarından biri, gerçeklerin göz ardı edilmemesi, en güçlü karakterlerin günahlarının bile gözler önüne serilmesidir. Kutsal kitap, ruh tarafından esinlenen kişilerce yazılmamış olsaydı, onurlu insanların karakterleri çok daha üstün ve iyi gösterilirdi. Başkalarının cesaretinin tıpkı bizimki gibi kırılabildiğini, onların da ayartıya teslim olduğunu ama sonra toparlanıp Tanrı'nın lütfuyla ayağa kalktıklarını görmek, bize doğruluk mücadelemizde destek olmalıdır. Kutsal kitap karakterleri de bazen yere düşmüşler ama orada kalmamışlar ve Tanrı'nın bereketlerine kavuşmuşlardır. Aynı şekilde bizler de İsa'nın gücüyle galip gelebiliriz. Diğer yandan bu karakterlerin yaşamı bizler için uyarı görevi görmelidir. Tanrı, sevdiklerinde bulunan günahları görmekte, daha az ışığa ve sorumluluğa sahip olanlara kıyasla bu kişilerle daha sıkı bir şekilde uğraşmaktadır. Yakup'un gömülmesinden sonra Yusuf'un kardeşlerinin yüreği yine korkuyla doldu. Suçluluk bilinci yüzünden Yusuf'un kendisine yapılanları cezalandıracağını düşünmeye başladılar. Onun huzuruna çıkmaya cesaretleri olmadığından bir bildiri gönderdiler. "Babamız ölmeden önce Yusuf'a şöyle söyleyin," diye buyurmuştu. "Kardeşlerin sana kötülük yaptılar. Lütfen onların suçunu, günahını bağışla. Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın, Tanrısının kullarıyız." Bu sözler Yusuf'u gözyaşlarına boğdu. Cesaret bulan kardeşleri Yusuf'un huzuruna çıkarak önünde eğildiler. Yusuf, kendisinde intikam düşüncesi bulunabileceğini sandıkları için yüreğinde acı duyuyordu. "Korkmayın," dedi. "Ben Tanrı mıyım? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Korkmanıza gerek yok. Size de çocuklarınıza da bakacağım." Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi. Yusuf, ta Mesih'i görmek. Yusuf, ta Mesih'i görmek. Yusuf'un yaşamı, Mesih'in yaşamını örneklemektedir. Yusuf'un kardeşlerini onu köle olarak satmaya yönelten duygu kıskançlıktı. Onun kendilerinden daha büyük olmasını engellemeye çalıştılar. Artık Yusuf'un düşlerine katlanmak zorunda olmayacaklarını sandılar. Ne de olsa bu düşlerin gerçekleşmesi için her türlü olasılığı ortadan kaldırmışlardı. Ancak Tanrı onların düzenini altüst etti. Tasarladıkları olayların gerçekleşmesine engel oldu. Aynı şekilde kahinler ve ihtiyarlar da Mesih'i kıskanıyorlardı. Mesih'in kral olmasını engellemek için onu öldürdüler. Oysa bu şekilde aynı amaca hizmet ettiler. Yusuf, Mısır'a köle olarak satılarak babasının ailesini kurtardı. Ancak bu gerçek kardeşlerinin suçluluğunu azaltmamaktadır. Aynı şekilde Mesih'in düşmanlar tarafından çarmıha gerilmesi, onu insanlığın kurtarıcısı, günahkarların bağışlayıcısı ve bütün dünyanın hakimi haline getirmiştir. Ancak Mesih'in katillerinin suçluluğu azalmamıştır. Yusuf, erdemli olduğu için iftirayla zindana atılmıştır. Aynı şekilde Mesih de kendini inkar eden doğru yaşamı nedeniyle hor görülmüş ve reddedilmiştir. Sahte tanıkların iftiralarıyla suçlanmıştır. Yusuf'un adaletsizlik karşısındaki sabrı, bağışlamaya hazır olması ve kardeşlerine yönelik soylu iyiliği, kurtarıcının kötülüğe yakınmadan teslim olmasını ve günahlarını itiraf ederek af dileyenleri bağışlamasını andırmaktadır. Yusuf, halkının sayısının ve zenginliğinin artışına tanık oldu. Tanrı'nın İsrail halkını vaat edilen ülkeye götüreceğine duyduğu iman yıllarca sarsılmadı. Yusuf, sonunun yaklaştığını gördüğü zaman İsrail'in geleceğine bir şekilde ortak olmak istedi ve son sözlerini söyledi. "Ben ölmek üzereyim," dedi. "Ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek. Sizi İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a and içerek söz verdiği topraklara götürecek." Sonra onlara and içirerek, "Tanrı kesinlikle size yardım edecek," dedi. "O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz." Yusuf 110 yaşında öldü. Onu mumyalayıp Mısır'da bir tabuta koydular.